Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1400, Hicri Kameri 20 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 22 Şubat 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, benim Müslüman çocuğum, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Katar ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesine ve iyileşilmesine vurgu yaptı. Reisi, Latin Amerika bölgesi halklarının bağımsızlık ruhunu övdü. Dehkan, İran'ın dış politikası komşu ülkelerle kapsamlı işbirliğini teşvik etmektir, dedi. Lavrov, Rusya'nın Suriye krizini İran'ın yardımıyla çözmeye devam ettiğini söyledi. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti'nin resmiyete tanımasına tepkiler gelmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri İHA uçuşlarını yasakladı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri, iki ülkenin üst düzey delegasyonların ortak toplantısında, iki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyonu yürütme yetkilileri ve başkanlarının ikili işbirliğini geliştirmek için çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Resmi ziyaret için Katar'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke işbirliğinin bölgesel ve uluslararası işbirliği şeklinde devam etmesini isteyerek, İran'ın bölge ülkeleri ve Katar'ın gerçek dostu olduğunu belirtti ve bunun en önemli ispatının İran'ın mazlum Filistin halkına desteği olduğunu söyledi. İslam ümmetinin birlik olması durumunda Filistin halkın haklarının alınacağını ve Siyonistlerin zulmünün ortadan kalkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesini eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin bölgede varlığının artması tüm ülkelerin zararınadır. Zira bu rejim diğer ülkelerin istikrar ve güvenliğini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacaktır, dedi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani'de son 2 yılda koronadan dolayı ortak ekonomik komisyonlar toplantısının düzenlenmediğini belirterek, Katar, İran ile ilişkilerin iki milletin köklü ve tarihi işbirliği temelinde çeşitli alanlarda geliştirmek istemekte ve korona dahil hiçbir meselenin bu hedefin gerçekleşmesine engel olmasına izin vermeyecektir, dedi. Ülkesinin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine her zaman destek verdiğini belirten Şeyh Tamim, Katar her zaman görüşmelerin ülkeler arasındaki ihtilafların tek çözüm yolu olduğuna vurgu yapmıştır. Bize göre ayrıca her anlaşmanın devamı tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine bağlıdır, dedi. Ülkesinin de İran gibi Filistin meselesinin dış politika önceliği olarak saydığını ifade eden Katar emiri, bu yönde baskılar görmelerine rağmen bu tutumlarına devam ettiklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Latin Amerika bölgesindeki halkların bağımsızlık ve özgürlük ruhunu överek, kapsamlı yaptırımlara rağmen İran petrol ve gaz endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iyi yetenekler ve başarılar elde edilebilmiştir, dedi. Gaz ihraç eden ülkeler 6. zirvesinin oturum kulisinde İran Cumhurbaşkanı Reisi, Latin Amerika'dan Trinidad ve Tobago Başbakanı Rowley ile görüşmesinde Latin Amerika halklarının özgürlük ruhuna atıfta bulunarak İran, zorba ve emperyalist ülkelerin zulmüne karşı tüm dünya milletlerinin özgürlük ve bağımsızlık taleplerini her zaman desteklemiştir, dedi. Reisi İran'ın özellikle petrol ve gaz kaynakları alanında Trinidad ve Tobago ile ilişkileri geliştirme konusunda ilgisini dile getirirken, düşmanın yaptırımlar ve baskılarla İran petrol endüstrisini kapatmaya çalıştığı bir dönemde Petrol Bakanlığı ve İran petrol ve gaz sektörü aktivistleri düşmanın arzusuna rağmen yüksek düzeyde bilgi ve teknik yetenekler elde etmeyi başardı, dedi. İran Cumhurbaşkanı Trinidad ve Tobago Başbakanı'nın Amerika'nın diğer Latin Amerika ülkelerine yönelik yaptırımlarının bir sonucu olarak Amerika'nın teknik ve ticari etkileşimlerinin etkisi hakkında yaptığı açıklamalara da temasla bu Amerika'nın baskı ve zorbalığının kanıtıdır, dedi. Trinidad ve Tobago Başbakanı da ülkesinin önemli miktarda hidrokarbon kaynağına sahip olduğunu belirterek Venezuela ve Küba gibi İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini ve ilişkileri geliştirmek istiyoruz, dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, sultaya ve emperyalizme karşı dik durmanın mutlaka başarılı olacağını belirterek, Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler yeni işbirliği ufuklarına ulaşmak için eskisinden daha iyi sürdürülecektir, dedi. İran'a göre İran Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam gaz ihraç eden ülkeler zirvesinin 6. toplantısının oturum aralarında Venezuela Dışişleri Bakanı Flex Plus Nesia Gonzalez ile bir araya gelmesinde hegemonya ve emperyalizme karşı sağlam bir duruşun kesinlikle olacağından emin olduğunu söyleyerek, bu iddianın kanıtlarından biri Venezuela'nın yoğun baskıya rağmen ancak halkın direnişi ve desteğiyle direniş ve planlama yoluyla yaptırımları aşması ve bugün bu ülkedeki durumun iyiye gittiğini görülmesidir, dedi. İran Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela ile çeşitli alanlarda işbirliğini ve taammülü genişletmeyi planladığını belirterek, halkın çıkarları doğrultusunda Venezuela'da ekonomik durumu değiştirmede onların yanında hareket etmeye hazırız, dedi. Reisi, Latin Amerika bölgesi ülkeleri, uluslararası dünya güçlerinin hegemonyasına karşı direnişinin, zaferinin kesin olarak görüldüğünün çok iyi bir örneğidir, dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Gonzalez de Amerika'nın tüm ülkelerin onun isteklerine uymasını istediğini ancak Venezuela halkının Amerika'nın zorbalığına izin vermeyeceğini söyledi. Söz konusu merasimde İran ile Venezuela arasında petrol ve doğalgaz alanında teknoloji transferi ve ortak işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, İran Petrol Bakanı ve Venezuela Dışişleri Bakanı tarafından İran Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla imzalandı.
İran Petrol Bakanı Cevat Ovcı, GESİF olarak bilinen gaz ihraç eden ülkelerin üyelerine yaptırımı uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek bunu dünya enerji piyasasında belirsizliğin kaynağı olarak niteledi. 6. gaz ihraç eden ülkeler zirvesi bugün Katar'da yapılacak. İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu dün GESİF'in olağanüstü toplantısını düzenlediği için Katar'a teşekkür etti ve GESİF'in özellikle küresel gaz endüstrisinin vizyonu ve gelişimi olmak üzere ilgi duyulan kilit konularda görüş alışverişinde bulunabilmesini umduğunu belirtti. Ovcu dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin en büyük sahiplerinden biri olan ve aynı zamanda gaz ihraç eden ülkeler kurumunun kurucularından biri olan İran'ın temel stratejisinin işbirliği ruhu ve GESİF'in ortak kararlarına uygun olarak maksimum desteği olduğunu belirtti. Meclis üyelerine karşı tek taraflı ve hukuk dışı yaptırımlar uygulanmasının sadece uluslararası hukukun ihlali olmadığını, aynı zamanda küresel enerji piyasasında önemli bir belirsizlik sebebi olduğunu vurgulayan İran Petrol Bakanı, İran kendisi ve küresel gaz endüstrisindeki diğer paydaşlar arasında stratejik düşünce ve işbirliğini teşvik ederek enerji alanında daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçiş için meclisin temel stratejisini destekliyor, dedi.
İran Cumhurbaşkanı'nın hukuki işler yardımcısı Muhammed Dehkan, İran'ın dış politikası komşu ülkelerle özellikle ekonomik ve ticari işbirliği olmak üzere kapsamlı işbirliğini teşvik etmektir, dedi. İRNA Ajansı'na göre Muhammed Dehkan dün Tahran'da Ermenistan Adalet Bakanı Karen Andrasyan ile yaptığı görüşmede iki ülkenin tarihi ve dostane ilişkileri sahip olduğunu belirterek özellikle komşularla ekonomik ve ticari işbirliği, iyi komşuluk ve barışı vurguladı. Dehkan, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bazı ülkeler müdahaleleriyle komşular arasında ihtilaflara ve bölgede krize neden olurken, sorunların çözüme kavuşturulması ve bölgede barışın diyalogla tesis edilmesi gerekiyor, dedi. İranlı yetkili ayrıca enerji, özellikle doğalgaz ve elektrik alanında İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesini vurguladı ve İranlı yatırımcıların ve inşaat şirketlerinin Ermenistan'ın kuzey güneyinde İran'ı Gürcistan'a bağlayacak otoyol projesine yer almalarını umdu. Ermenistan Adalet Bakanı da İran milletinin 8 yıllık savaşı cesurca yaşadığını, barış ve güvenliğin değerini anladığını belirterek, İran hükümetini Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaştan sonra barışı tesis etmeye çalışan barışsever bir devlet olarak değerlendirdi.
İran İçişleri Bakanlığı Göçmenler Genel Müdürü Avrupa ülkelerini İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Afgan mültecileri desteklemek için uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Sadık Rıza Dost, İngiltere'nin Tahran'daki Afganistan özel temsilcisi Nijal Kase ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İran, sığınmacıların başlıca destekçilerinden biri olmuş, baskıcı ve tek taraflı sorunlara yaptırımlara rağmen mültecileri, yabancı uyruklulara ve göçmenlere değerli hizmetler vermiştir. Rıza Dost, özellikle korona salgını sırasında maliyetlerdeki artışa da değinerek, İran'ın doğrudan ve dolaylı maliyetleriyle mültecilere yönelik uluslararası yardım arasında makul bir denge yok. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nden gelen ciddi ve önemli destek de olmadı, dedi. İran'ın mültecilere sağladığı hizmetin dikkate alınmadığını belirten İranlı yetkili, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından Afganistan'daki son gelişmelerin neden olduğu kaçakçılık ve mültecilerin Avrupa'ya geçişiyle mücadelede İran'ın ağır bedelleri daha da ağırlaştı, dedi.
İran'ın Tebriz kentindeki uluslararası fuar merkezinde makine halısı, kilim ve döşeme ile tekstil ve ilgili makine endüstrisinin fuarı açıldı. İran'a göre 6. makine halısı ve tekstil fuarı dün hizmete girdi. Fuarda ağırlık olarak makine halıları, kilimler ve yer döşemelerin yanı sıra tekstil ve tekstille ilgili makineler yer alıyor.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomez Haydari, bu birliklerin mobil taarruz birimlerinin ülkenin sınır bölgelerinde özel teçhizatla donatıldığını duyurdu. Tuğgeneral Haydar'ı ülkenin güneydoğu sınırlarına bulan birlikleri ziyaretine yaptığı konuşmada, ordu bölgesel ve bölge ötesi tehditlerle orantılı olarak muharebe kabiliyetini güçlendirmek için yapısında önemli değişiklikler yaptı dedi. İran ordusunun kara kuvvetlerindeki değişikliklere değinen Haydar'ı, bugün ordu kara kuvvetlerinin tüm birimlerinin hareketli bir taarruz ve hızlı karşılık verme şeklinde donatıldığını söyledi.
TASS Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Moskova'da Uluslararası Valdai Diyalog Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 11. Batı Asya Konferansı'nda dinleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, Astana grubunun uluslararası çabaları kolaylaştırmak için en etkili mekanizma olduğunu belirterek, Rusya, Suriye krizinin çözüm sürecini kolaylaştırmak için Türkiye ve İran ile kurulan ilişkiye devam etmektedir, dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın resmen tanınması kararını onayladığını dünyaya duyurdu. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Kremlin Sarayı'nda basına açık olarak yapılan toplantı eş zamanlı olarak Rus devlet kanallarından da yayınlandı. Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınması ile ilgili çağrısı konusunda Güvenlik Konseyi üyelerinin hepsinin tek tek görüşünü aldı. Putin, Ukrayna'nın iktidardaki hükümetlerini transit gazını çalmak ve Batı ile bağları genişletmek ve Batı'dan tavizler elde etmek için Rusya ile olan bağları bir pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı. Putin, Ukrayna'nın NATO'ya girmesiyle Rusya'ya yönelik tehditlerin önemli ölçüde artacağını da vurgulayarak, Ukrayna'da Amerikan füzeleri konuşlandırılırsa Rusya'dan Urallara kadar tüm Avrupa topraklarının bu füzeler tarafından hedef alınacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmiyete tanıma girişimi Amerika ve Batılı ortaklarından tepkilerle karşılandı. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma hamlesinin ardından Beyaz Saray, Amerika Başkanı Joe Biden'in Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski ile görüştüğünü ve bu görüşmenin 35 dakika sürdüğünü bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Putin'in Ukrayna'nın iki ayrı cumhuriyetini tanıma kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri tanıma kararını kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanı da Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin 21 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 461.513 COVID-19 testi yapıldı. 85.026 kişinin testi pozitif çıktı. 268 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 94.402 oldu.
Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Profesör Doktor Naci Görür, bu depremin uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.
Kerbela'daki El-Kefil İhtisas Hastanesi, Irak'ta taklit merci Şii alimlerden Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin Sistani'nin durumunun kritik olduğunu ve bir hastaneye nakledildiğine dair haberi yalanladı.
Filistin kaynakları terörist İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli sivillere saldırdığını ve 3 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.
Filistin Özel Yönetimi Başbakanı önümüzdeki hafta Cezayir'de Filistinli grupların bir toplantı yapacaklarını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı ülkede her türlü İHA uçuşlarının yasaklandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de ekonomik ve mali krizin devam etmesi konusunda. Türkiye ordusunun komşu ülkelere çıkarma yapması ve Suriye ve Irak hükümeti ve halklarına karşı baskı kurması aslında bir yandan da Türkiye'yi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Öyle ki aylarca yalanlama ve verilen vaatlerin ardından Ankara hükümeti makamları şimdi farklı şekillerde ve yöntemlerle Türkiye halkının maruz kaldığı baskılar hususunda itiraf yapmaya başlamışlardır. Bu durum ise Ankara hükümetinde mali ve ekonomik krizinin ve Türkiye halkının geçim sıkıntısının çok ciddi olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile milyonlarca Türk vatandaşının elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödeyemez halde olduklarını itiraf etti. Buna ilaveten muhalefet parti liderleri de Erdoğan hükümetine yüklenmekte ve AKP'yi iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Örneğin İYİ Parti lideri Meral Akşener doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı'na hitap ederek hayat pahalılığından, işsizliklerden ve açlıktan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu, halkın yardımı ile onu iktidardan uzaklaştıracaklarını, böylece daha fazla insanın açlık yaşamasını engelleyeceklerini söyledi. Bu sürecin devam etmesi halinde Türkiye ekonomisinin daha fazla sorun ile karşı karşıya kalacağı açıktır. Bu bağlamda Türkiye'li ekonomist Cem Ozan yaptığı değerlendirmede mevcut yılda Türkiye'yi büyük bir bankacılık krizi de bekliyor dedi. Mevcut eğilim ve gidişat ile Türkiye halkı evin elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için zor durumda kalacağı zaten aşikardır. Türkiye basınında yer alan istatistiklere göre elektrik ve doğalgaz faturalarının hane halkı tüketim sepetindeki payı toplam maliyetler ve masrafların içinde %20-30 kadardır. Bu da çok yüksek bir rakam sayılır.
Bu gerçeğin yanı sıra Türkiye halkının ekmek almakta bile ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylemek gerekir. Aylardır Türkiye toplumunda birçok orta sınıf insanı bile hane halkı tüketim giderlerini azaltmak için ekmek almak amacıyla ucuz ekmek kuyruklarında beklemek zorunda kalmaları son derece dikkat çekicidir. Bu konuda Türkiye'de ailelerin mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden ve yemek pişirmek için gereken yağın fiyatından da bahsetmek gerekir. Aslında Türkiye'de pahalaşan diğer önemli kalem de sıvı yağdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine karşı çıkan ve onu eleştiren gazetelerin birçoğu ucuz yağ almak için insanların uzun kuyruklarda beklediğini fotoğraflarla yayınlıyor. Diğer mağazalara göre 4-5 lira daha ucuza yağ satılan her mağaza önünde insanlar sıraya giriyor. Türkiye'nin mali ve ekonomik krizine yol açan sorunlarının köklerinden biri askeri harekatlardır. Ancak hükümeti yakınlığıyla bilinen medya gerçekleri halka duyurmadan bu askeri saldırı ve işgalleri desteklemeye, Erdoğan hükümetine dokunulmazlık kazandırmaya ve milliyetçilik konularını öne çıkarmaya çalışıyor. Muhalefet liderleri Erdoğan hükümetine Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanlarının görüşmesi konusunda defalarca teşvik etmiştir. Ancak iktidardaki AK Parti Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmesi Erdoğan hükümetinin militarist politikalarının yanlış olduğunu kabul etmesi anlamına gelir diyor. Türkiye'deki mevcut ekonomik krizin genel bir özetini söylemek gerekir ki Erdoğan hükümetinin militarist siyasetleri ve koalisyon ortağı MHP lideri Bahçeli'nin tavsiyeleri devam ettiği sürece bu ülkede ekonomik kriz süreci devam edecektir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hizbullah İHA'sının sızması ve Siyonist rejimin çaresizliği başlığı altında. Lübnan Hizbullah Hareketi geçen cuma günü yayımladığı bildiride Hassan tipi İHA'sının 40 dakika boyunca işgal altındaki toprakların 70 kilometre derinliklerinde uçuş yaptığını ve görevini başarıyla tamamladıktan sonra Lübnan'a geri döndüğünü bildirdi. Yaklaşık 20 yıl önce Siyonist rejim İsrail yüklü miktarda paralar ve servet ile yapılan hava savunma sistemlerinin kendi güvenliğini garanti ettiğini iddia ederek savunma sistemlerini yüksek maliyetlerle dünyaya tanıtmaya başladı. Demir kubbe, Davut sapanı ve daha sonra antibalistik füze sistemi Arrow'dan oluşan Siyonist rejimin 3 katmanlı füze savunma sistemi 100 milyonlarca dolara mal oldu. Bu gelişmiş sistemlerin ömürleri 20 yıldan fazla olmasa da ancak derin iş gruplarının askeri yetenekleri nedeniyle bu sistemin etkinliği ve itibarı şimdiden sorgulanmaya başlanmıştır. Son yıllarda Siyonist rejimin füze, nükleer, deniz ve hava alanlarındaki askeri gücüne rağmen derin iş güçlerinin yerleşim bölgeleri fırlattığı kısa menzilli roketler rejimin askeri prestiji ve imajını yerle bir etti. Filistinli grupların direnişi ve Gazze'deki 51 günlük savaş, Lübnan'daki 33 günlük Hizbullah savaşı, Gazze'deki 22 günlük savaş ve en son Gazze'deki 12 günlük savaş dahil olmak üzere son birkaç yılın savaşları, Siyonist rejimin sadece Filistin direniş gruplarını yenemediğini, hatta direniş ekseni füzeleri karşısında bile aciz kaldığını gösterdi. Bu durum, Siyonist rejimin caydırıcılık itibarının sorgulanması anlamına gelmektedir. Bu kez ise Lübnan Hizbullah hareketi insansız hava araçlarını işgal altındaki topraklarda ve Siyonistlerin başında uçurtarak onların askeri caydırıcılığının itibarını sorgulattı. Siyonist rejim İsrail'in Kanal 12'si askeri muhabiri Nir Dori, Hassan İHA'sının işgal altındaki topraklara girişinin Hizbullah'ın başarılı bir girişimi olduğunu belirtti.
Siyonist uzman, Hizbullah İHA'larının işgal toprakların semalarına girmesinin ardından İsrail rejimi hava kuvvetlerinin İHA'yı helikopterler ayrıca demir kubbe sistemiyle vurmaya çalıştığını, İHA'nın izini sürmeyi başardığını düşündüklerinde İHA'nın sağ salim Lübnan'a döndüğünü fark ettiklerini söyledi. Kaan kanalının askeri analisti Rui Sharon da güvenlik kaynaklarına dayanarak Hizbullah İHA'sının İşgal altındaki Filistin semalarında uçmasına tepki göstererek İsrail ordusunun bu insansız hava aracının gelişine verdiği yanıt abartılıydı. Hatta savaş uçakları, helikopterler ve demir kubbe bile bu İHA'yı izleme ve yok etmeyi başaramadı. Hiçbir şey onu durduramadı. Aslında biz Nasrullah'a manevi bir zafer kazandırdık dedi. Söz konusu televizyon kanalı bu hususta İsrail ordusunun Hizbullah'ın insansız hava aracının düşürmesinde demir kubbe sisteminin başarısızlığının nedenini araştırması gerektiğini belirtti. Bu kanal Siyonist rejim yedek subayı İzzah Berk'ten naklen, gelecekte herhangi bir savaşta İsrail hava kuvvetleri bir insansız hava aracını engelleyemezken 3000 füze ve roketle nasıl başa çıkacak? Bir sonraki savaşta bize her gün yüzlerce insansız hava aracı gönderilecek ve biz buna hazır değiliz açıklamasına yer verdi. Burada dikkat çeken bir diğer konu da işgal altındaki topraklarda yaşayanların zaten İsrail rejimi ordusuna duyduğu güvenin daha önce ciddi şekilde zedelenmişken Hizbullah insansız hava aracının işgal altındaki toprakların semalarının sızmasıyla bu güven kaybının daha da yoğunlaşmasıdır. Önde gelen Arap analist Abdülbari Atvan ise Hizbullah insansız hava araçlarının işgal altındaki semalara sızması, Siyonist yerleşimciler ve yetkilileri arasında şiddetli bir psikolojik şok yarattı ve onları Siyonist orduya karşı güvensiz hale getirdi, dedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 3 İsven, 1400 Hicri Kameri, 20 Recep, 1443 ve Miladi, 22 Şubat 2022 Salı. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 Hisven 1362'de İran-Irak Savaşı sırasında Hayber Harekatı İslam mücahitleri tarafından başlatıldı. İran'ın güneybatı bölgesinde yer alan Hurul Hüveyze'de başlatılan bu harekatta İranlı mücahitler bölgede Bazşi düşman tarafından oluşturulan mayınlı araziler ve bataklıkları aşarak Basra şehri yakınlarında yer alan petrol kuyularına sahip Mecnun adalarını fethettiler. İslam mücahitleri bu operasyonla birlikte batılı devletlerin Saddam rejimine yaptıkları tüm yardımlara rağmen savaş cephelerinin tartışılmaz galibi olduklarını gösterdiler. Yüz bir yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 Hisven 1299'da İngilizlerin İran'daki sömürgeci ve müdahaleci siyasetlerinin devamında Londra kendisine bağlı olan Rıza Han aracılığıyla ve Seyyid Ziyaeddin Tabatabai'nin işbirliğiyle İran'da darbe girişiminde bulundu. Rıza Han İngilizlerin çizgisinde olması ve İran halkının özgürlükçü hareketini bastırmasından dolayı İran'da iktidarı elinde bulunduran bir unsur ve İngilizlerin gayrimeşru çıkarlarının korucusu olarak bu ülkenin yoğun desteğini alıyordu. Yüz dört yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 Hisven 1296'da İranlı yazar ve şair Edip El-Memalik Ferahani vefat etti. Onun söylediği şiirlerinin konusu genelde kendi döneminde İran'daki sosyal yaşam ve siyasi mücadeleler süreciydi. Edip El-Memalik Ferahani'nin Edeb gazetesine de yayınlaması, İran kamuoyunun uyanması ve Kacar şahlarının zulümlerinin ifşa olunmasına katkı sağladı. Yıl önce bugün 22 Şubat 2006'da Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Kutsal Samira kentinde Allah Resulü'nün pak torunlarından olan İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ve İmam Hadi Aleyhisselam pak türbelerinde birkaç bombanın infilaki neticesinde Müslümanların bu kutsal mekanlarında ağır hasar meydana geldi. Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın pak türbelerinin büyük bir kısmının tahrip olması dünya Müslümanlarının özellikle Şiilerin öfkesine neden oldu. Samara kentinde terör eylemlerinin yapıldığı sırada işgalci Amerikalı askerler kentin güvenliğinden sorumluydu. Bu yüzden bazı uzmanlara göre bu mukaddes mekanda bombalama eylemini gerçekleştirenlerin Amerika güvenlik güçleriyle koordineli oldukları ve bundan güttükleri amacın Şiilerle Sünniler arasında iç mezhebi savaş çıkarmaktır. Ancak Irak halkı özellikle Şii din adımlarının uyanıklığıyla bu komplo suya düşürüldü. ...64 yıl önce bugün 22 Şubat 1958'de Hindistanlı alim, hatip ve siyasetçi Ebu'l-Kelam Ahmed Azad 70 yaşında vefat etti. Yetenekli bir konuşmacı olan Ebu'l-Kelam Ahmed Azad bazı çağdaş Müslüman düşünürlerin batıcılığı ile muhalefet ediyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Hemşirelik bölümü öğrencileri eğitimleri sonrası yurt dışına gidiyor.
Staj.
Emekli maaşı ve ikramiyesinde artış olacak.
Milli Gazete.
Erdoğan'ı kara kara düşündüren tablo, en güvendiği kitlesi terk ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 20 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Halkı birbirine düşür tepeden yönet" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Halkını mesleklerine, çalışma sahalarına, işlevlerine göre karşı karşıya getiriyorsun. Ülkenin içinde düşmanlar üretiyorsun. Herkesi birbirine düşürüp tepeden hükmetmeye girişiyorsun. Yakışıyor mu? Elektriğe bir kalemde %122'ye kadar zam yapmışsın. Akaryakıtta yılda 80 kez toplamda %150'ye yakın zam yapmışsın. Sonra KDV'yi %8'den 1'e indirip halka sesleniyorsun. Şimdi onlar fiyat indirecek. Bu prangaları kıracağız. İndirmezlerse pişman edeceğiz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
%7 elbet bir indirim ama senin bunca bindirimin karşısında ne ki? Sen bunu alıp halkın öfkesini esnafa yönlendirmesi için kullanıyorsun. Yarın o esnafı bulamazsan ne yapacaksın? Gübreyi 2 yılda 10 kat zam yapmışsın. 1800 liradan 17 bin liraya çıkarmışsın. Bir ton gübreyle kimi yerlerde 3 dönüm tarla alınır olmuş. Sonra sebze meyve fiyatlarının yükseldiğini stokçuya bağlayıp tedarik zincirinin halkalarını birbirine düşürüyorsun. Bu zincir kırılırsa ne yapacaksın? Yasa dışı iş yapan varsa gereğini yap ama beceriksizliğinin faturasını birbirine bağlı çalışan kesimlerin arasına kesmen yakışıyor mu? Doktorları yıllarca sağlık hizmetinin motoru değil, hizmetçisi gibi seçmenin önüne atıp istediğinizi yapın dedin. Şimdi bir meslek ülke dışına gidiyor, çığlık atıyorlar, duydun mu? Meslekleri kendi içinde birbirine düşürdün. İşte barolar. Adaletin üç önemli ayağından birini kendi içinde kutuplaştırmaya çalıştın. Bereket, büyük bir kesimi sağduyulu çıktı. Güdük bir iki deneme dışında senin barolarının oluşamadı. Adaletin unsurlarını birbirine düşürmek yakışıyor mu? Liste uzun. Gazeteciliğin içini boşalttın. Ahlatlı bel masası üzerine elbette yorumlar yapılır ama haber diye manşete konulanlara bakınca bu kadarına pes dedirtiyor. Sanatçıların üzerine trollerini salıp evlerin önünde eylem yaptırdın. Akademisyenlerin üzerine gitmek için kendi akademisyen kadronu kurup saldın. Efsanedir. İki kadın da bir bebeğin annesi olduğu iddia eder. Hakim işin içinden çıkamaz. Sonunda şu kararı alır. Bebeği ikiye bölün, iki kadın arasında paylaştırın. Kadınlardan biri kayıtsız izler, öteki atılır. Durun hakim bey, yapmayın. Bu kadına verin, yeter ki bebeğim yaşasın. Hakim, gerçek annenin o olduğuna karar verir. Toplum yıllardır bu duyguyla, aman ülkemizde ayrılık olmasın kaygısıyla iktidara sabrediyor. Değişimin sadece sandıkta ve sorunsuz olmasını istiyor. Elbette inanıyor ki bugünlerde geçecek.
Taha Akyol 20 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Nas bazen var bazen yok mu?" başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. %14'te devam ediyor. Oran %15 iken nas var. %14'te devam ederken nas ortadan kalkmış. Olabilir mi? Cumhurbaşkanı ne diyordu? Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Erdoğan artık emrinde olan Merkez Bankası'na 2 aydır faiz indirmediği için neden sana ne oluyor demedi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ticari kredi faizleri %30'un üstünde seyrediyor. Daha vahimi Türkiye'nin %7,23 gibi çok yüksek, hatta düğün-ü umumiye faiziyle 3 milyar dolar borçlanmış olmasıdır. İslami Sukuk senedi satarak hazine 3 milyar borçlandı. Faiz denilmiyor, getiri deniliyor. Kredinin maliyeti olarak hiçbir farkı yok. Ekonomimizin risk primi o kadar yüksek ki ancak %7,25 gibi bir getiri yani faiz vererek borçlanabiliyoruz. Tarihimizde Osmanlılar dahil hiçbir hükümet Erdoğan hükümetleri kadar faiz karşıtı konuşmalar yapmadı ama Erdoğan hükümetleri kadar da faizci olmadı. Başbakan Erdoğan bakın 8 yıl önce %6 faizi bile fazla buluyordu. %6'lık faiz yüksek, kısa zamanda düşmeli. Milliyet 5 Nisan 2013. %6 faizi bile yüksek bulacaksın ama öyle politikalar uygulayacaksın ki 8 yılda ülkede kişi başına gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düşecek, dış borçlar 450 milyar dolara çıkacak, resmi enflasyon %50'yi görecek. Merkez Bankası'nın emirle indirdiği politika faizi %14, bankalarda ticari kredi faizleri %30'un üstünde gezinecek. Niye böyle oldu? Nerelerde yanlış yaptık diye düşünmek gerekmiyor mu? Temeldeki sorun faiz sebeptir diye özetlenen yanlış politikaların makro dengeleri bozmuş olmasıdır. Erdoğan Avrupa Birliği sürecinde doğru politikalarla ve doğru ekiple ekonomiyi büyütürken faiz hayatın gerçeğidir diyordu 18 Nisan 2004. Ekonomi politikalarında bozulma 2013-2014 yıllarında faiz sebeptir denilerek başladı. Faizi düşürdük, Batı çıldırdı sözü Erdoğan'ındır. 19 Haziran 2018. Gerçekçi değildir. Türkiye'ye en yüksek miktarda yatırımlar faizin en düşük TL'nin en değerli olduğu dönemde geldi.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 20 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde hükümete olan güven dip yaptı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Piyasa ekonomisinde üretici ve tüketici olarak iktisadi ajanların beklentileri ekonomik istikrarı da aynı yönde etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı tüketici güven endeksini yayınladı. Bu endekse göre geçen sene Şubat ayında 84,1 olan güven endeksi bu sene 70,8'e geriledi. Güven endeksinde 100 güven sınırlıdır. Üstü güveni 6 güvensizlik gösterir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ankete cevap veren hane halkı son 12 ayda mali durumunun bozulduğunu söylüyor. Geçen sene 66,3 olan mali durum endeks değeri bu sene 55,2'ye geriledi. Yine hane halkı son 12 ayda ülke ekonomisinin de bozulduğunu söylüyor. Ekonomik durum endeksi geçen sene Şubat'ta 59,3 iken bu sene 45,9'a geriledi. Ankette hane halkının önümüzdeki yıl beklentileri daha da karamsar çıkıyor. Halkın morali neden bu kadar bozuktur? En önemlisi ekonomi yönetimi güven vermiyor. Türkiye ağır ekonomik bunalım yaşayan Venezuela gibi birkaç ülke hariç dünyanın en büyük enflasyonu yaşıyor. Halkın satın alma gücü düştü. Halk derin bir yoksulluk yaşıyor. Her 4 kişiden birisi fiilen işsizdir. Buna rağmen hükümet istikrar programı hazırlamıyor. Üstelik realiteye uymayan aykırı algılar yaratmaya çalışıyor. Söz gelimi hükümet faiz ve kuru çözdük enflasyonu da çözeceğiz diyor. Türkiye'de reel faiz oranı eksi %30'lar düzeyinde ise enflasyon çözülmez. Çünkü bu kadar yüksek eksi reel faiz ile TL değeri kağıt üzerine düşer. TL'den kaçış olur, tüketim artar ya da atıl yatırımlar artar, tüketim enflasyonu arttırır. Aslında eksi reel faizde yatırımların artması gerekir ama hukuki ve demokratik altyapı ve güven sorunu daha ağır olduğu için kimse yatırım yapmıyor. Öbür yandan TL kaçışla ölü yatırımlar artınca bu defa arz yönünden arz-talep dengesi bozuluyor. Kura gelince kuru çözdük dediğine göre bu hükümet Merkez Bankası verilerine bakmıyor. Zira Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre TL %47 oranında daha düşük değerdedir. Bu durum olduğu gibi enflasyona yansıyor. Bunu yaşayarak görüyoruz. Yüksek kurda artan ithal girdi fiyatları maliyetlere yansıyor. Hükümet elektrik fiyatlarını arttırdı. Şimdi de dolaylı yollardan halkın tepkisini çözmeye çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesinde elektrik bedavadır veya fiyatları düşüktür. Söz gelimi Türkmenistan'da elektrik ve gaz bedavadır. Elektrik fiyatlarına zam yapıp arkasından bazılarına maddi yardım yapmak akla uygun değil. Bu durum halkın kafasına hükümet yeni bir açılar mı yaratıyor sorusunu getiriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçmişte ve insan yaşamında sanayinin ortaya çıkmasından önce belki de hiç kimse kendisine neden çocuk sahibi olmak istediğini sormazdı. Bugün sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyoruz.
Biraz önce de belirttiğimiz üzere geçmiş zamanlarda ve insan hayatında endüstrinin ortaya çıkmasından önce belki de hiç kimse kendisine neden çocuk sahibi olmak istediğini sormazdı. Veya hatta kimse bu soruyu düşünmezdi bile. Fakat hayatın modern döneme girmesi ve insanların sanayi ve makine ile yaşamayı öğrenmesi, özellikle Batı düşüncesiyle tanışması, bazı ailelerin yaşam tarzının değiştirmesine ortam hazırladı. Bu süreçte Batı yaşam tarzının birçok yönü Müslümanların yaşam tarzına girdi ve sonuç olarak günümüz aileleri çocuk sahibi olma fikrine tereddütlü davrandı.
Bu şüphenin etkisiyle bazı aileler çocuk sahibi olmak istemezken bazıları da tek bir çocukla yetindiler. Günümüzde çiftler çocuk sahibi olmanın masraflı olduğunu, çocukları doğru yetiştirme ve onların refahını sağlamakta zorluk çektikleri ve çocukların önlerindeki zorlu koşulları onların çocuk sahibi olma şevkini körelttiğini belirtiyorlar. Bu konu ülkelerin yeni nüfus politikasını birçok sorun ve zorluklarla karşı karşıya getirirken, diğer yandan da yaratılış sisteminde ilahi ölçülerle bir nevi çelişme anlamına geliyor. Yaşadığımız dünyada üremek ve soyun devam edilmesi bir kuraldır ve tüm canlılara ister insan, hayvan, ağaç ve bitkilerde geçerlidir.
İnsanın kendi neslini ve soyunu sürdürme arzusu sadece bir bebeğin doğmasıyla gerçekleşebilen bir arzudur. Küçük olmasına rağmen gelişiyle hayatımızı değiştiren ve kendi cinsimizden bir bebek. Bu bebek küçük olmasına rağmen dünyada en büyük zevkleri ebeveynine tarttırabilen bir kuvvet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Çocuk sahibi olan aileler mi daha mutlu, yoksa ailelerini büyütmek için hala karar veremeyen çiftler mi?
Müslümanların nüfusunun çoğalması ve bebek sahibi olmalarına dair birçok rivayet ve hadis mevcuttur. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ey kadınlar ve erkekler, birbirinizle evlenin ve üreyin ve çoğalın. Gerçekten ben kıyamet gününde sizler yüzünden diğer ümmetlere karşı övünürüm, hatta sakat olan çocuklarınızla." Dini öğretilerde çocuk, anne babanın kalbinin meyvesi, cennetin güzel kokulu çiçeği ve hayatın meyvesi gibi terimlerle anılır. Çocuk sahibi olmak insana huzur getirirken insanı içsel kaygı ve depresyondan kurtarır.
Çocuklar her zaman anne ve babaya yardımcı olur ve çocuk sahibi olanlar ise daha güçlü bir aile yapısına sahiptir. Zira anne babalar çocuklarının geçimini sağlamak için daha çok çalışır, sorunları daha az düşünür ve küçük sorunlar onları sarsamaz. Tabii ki herkese aynı modeli sunmak mümkün değildir. Zira kültürel yoksulluk nedeniyle çocukları doğru şekilde yetiştiremez ve onların eğitimi, dini terbiyesi ve sosyal davranışlarıyla ilgilenemeyen bir ailenin çokça evlat sahibi olması, din evliyalarının öngördüğü hikmet ve hedefe aykırıdır ve böyle ailelere çocuk sayısını arttırması tavsiye edilmez.
Bu arada bazı ailelerde ekonomik sorunlar nedeniyle çocuk doğurmuyor veya birçokları da sadece bir çocukla yetiniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah'ın Rezzak olduğu, Rahman olan Allah'ın rızkını üstlenmediği ve vermediği hiçbir canlının var olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden doğal kaynakların yetersizliği ve yoksulluk korkusu, aile fertlerin sayısını azaltmak ve nüfusu kontrol altına almak için geçerli bir sebep değildir.
Yüce Allah, Hud suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor: "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın." Yine En'am suresinin 151. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız." Bu ayetlerin her ikisinde de Allah-u Teala tüm insanlar ve canlılara rızık ulaştıracağını garanti etmiştir.
Tek evlat sahibi olan veya olmak isteyen ailelerin birçoğu, bir çocuktan daha fazlasını yetiştirmek için gereken enerji ve güce sahip olmadıklarını sanıyorlar. Bu ailelerin birçoğunda kadın ve erkek her ikisi çalışıyorlar veya ekonomik açıdan iki çocuk veya daha fazlasının maddi yükünü taşıyamayacakları kaygısını yaşıyorlar. Fakat bir çocuğa sahip olmanın dezavantajları ve sorunları iki veya daha fazla çocuğa sahip olmaktan çok daha fazladır. Örneğin tek çocuklu ailelerde çocuğun tüm ihtiyaçların karşılandığı veya daha az başarısızlıkla karşılaştığı için ilerideki yıllarda ruhsal baskı veya ümitsizliklere dayanamazlar.
Tek evlat olan çocuklar herhangi bir hakarete uğradıklarında hiçbir kasıt söz konusu olmasa bile bu davranışı kasıtlı ve belirli bir niyet üzerine yapıldığını düşünürler. Bir konudan üzülürlerse bu durumu uzun süre içlerinde canlı tutarlar. Onlar sadece çıkarlarını sağlayan ve duygularını incitmeyen ilişkilerin kurulmasına ilgi duyarlar. Hatta üzüntülerini başkalarına yansıtmaz ve içine kapanık biri haline gelebilirler.
Psikologlara göre genelde tek evlat olan çocuklar daha az beceri öğrenir veya bazı becerilere daha az ulaşır. Zira birçok kabiliyete ulaşma ihtiyacı hissetmez veya 4 yaşındaki diğer çocuklar gibi dişlerini fırçalayamaz, kıyafetini değiştiremez veya bisiklete binemez veya tüm bu becerileri daha geç öğrenir. Halbuki çok çocuklu bir ailede çocuklar bu becerileri birbirinden öğrenir ve hatta genelde ikinci çocukların öğrenme kabiliyeti birinci çocuktan daha hızlı yaşanır.
Tahran Radyosu.
Böyle ailelerde tek evlatlı ailelerin aksine ebeveynlerin dikkati bir çocuktan kalktığı için çocuk kendi işlerini yapmak zorunda kalır. Çocuklar diğer çocukların karşısında kendi işlerini yapmaya teşvik olurlar ve onların arasında yemek gibi rekabetler yaşanır. Bu yüzden çok evlatlı ailelerde tüm çocuklar yan yana olduğu için birbirinin yanında gelişirler ve karşılıklı rekabetlerde ise hareket ve gelişme motivasyonu kazanırlar. Tek evlat olan çocuklar daha fazla yorgunluk hisseder ve eğer bir becerileri varsa da daha az motivasyonla onu yapar.
Bu yüzden psikologlar yaşıtları veya yaş açısından az farkı olan akranları ile ilişkide olma imkanına sahip olmayan tek evlat olan çocukların rekabet, arkadaşlık ve kıskançlık gibi kavramları daha az öğrenme imkanına sahiptirler. Bu yüzden bu gibi çocukların yaşıtları ile bir arada olmaları için alternatif çözümler ve benzer durumların oluşturma ihtiyacı hissedilir. Bu arada tek çocuk sahibi olan ebeveynlerin tek çocuklarına destek olma istekleri, çocuklarının hatalarının sonuçlarını yaşamasını ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesini engeller. Onlar çocukları üzülmesin diye ona muhalefet etmez, eleştirmez ve her zaman onun isteklerine teslim olurlar.
Sosyologların araştırmaları tek olan çocukların üniversiteye girme ve okulda ve üniversitede daha iyi notlar alma imkanının daha yüksek olduğunu ispatlıyor. Yapılan çalışmaları tek olan çocukların okulda sınıf arkadaşlarından daha başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat başka bir araştırma çalışması da bu çocukların diğerlerine kıyasla grup ve toplu çalışmalar ve aktivitelere daha az istekli olduklarını, genelde içe kapanık çocuklar olduğunu gösteriyor. Hiç kimse tek olan çocukları suçlayamaz. Fakat ailelerin tek evlat sahibi olma konusunu ve eksiklerini doğru şekilde dikkate almaları ve böylece kendileri ve toplumun bu olaydan daha az sorun yaşamalarını sağlamaları gerekir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle vedalaşma zamanımız geldi.
Bu arada programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli yeni dizi programımızın 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde SİPEK ve İran ile Çin arasında anlaşma dahilindeki transit yollarını ele alacağız.
Büyük bir Çin projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesinin parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru SİPEK ve İran-Çin Mutabakat Anlaşması Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi kapsayacak. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti de kızıştıracaktır. Geçen bölümde SİPEK ve bu yol haritasının bölgesel yakınlaşma üzerindeki etkilerini ele aldık. Bu bölümde SİPEK ve İran ile Çin arasında anlaşma dahilindeki transit yollarını ele alacağız.
Metalların ve ticari malların taşınması için kullanılan istikametler ve yollar, ülkeler, bölgeler ve küresel düzeyde trafik eksenleri ve taşımacılık eksenleri olarak addedilip koridor olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası koridorlar, demir yolları, kara yolları ve deniz yollarını da kapsayan ticari mal ve yolcu taşımacılığı için kullanılan uluslararası ulaşım ağlarıdırlar. Koridorlar, malların taşınması, ekonomik olarak uygun hale getiren şekilde belirlenir.
En eski ulaşım ve taşımacılık yollarından ve koridorlarından biri Çin İpek Yolu idi. Geçmişte Çin'den gelen İpek Yolu, Orta Asya, İran, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'ya yol açarken, modern çağda Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi projesi veya Yeni İpek Yolu'nda da Orta Asya'nın büyük bir kısmı İran, Batı Asya, Rusya, 70'ten fazla ülkeyi kapsayan bir bölge Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamak için ileri sürülmüştür.
İran, Pakistan ve Afganistan Bir Kuşak Bir Yol projesinin uygulanmasında Çin işbirliğinin ana seçenekleri arasında yer alıyor. Özellikle İran, Batı Asya ve Orta Asya'daki diğer ülkelere kıyasla Çin'in Avrupa'ya erişim için en uygun karayolu ve zaten en güçlü enerji ulaşım altyapılarından birine de sahiptir. İran, Kuzey-Güney koridorları, ECO ve Fars Körfezi'nin Karadeniz'e bağlantısı dahil olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası geçiş koridorunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey-Güney koridoru da dahil olmak üzere bu koridorlar bir şekilde Bir Kuşak Bir Yol projesinin tamamlayıcı niteliğindedir.
Güney-Kuzey koridoru Hindistan'ı İran üzerinden Rusya ve Doğu Avrupa'ya bağlar. Deniz, kara ve demir yolunu birleştiren çok amaçlı bir koridordur. Koridorun başlangıç noktası Hindistan'ın Mumbai ticari limanıdır. Hint Okyanusu üzerinden ticaret gemiler yüklerini boşalttıkları İran'daki Bandar Abbas limanına ulaşıyor. İran'a merkezinden geçen karayolları vasıtasıyla ticari malların tekrar gemilerde taşınması ve Rusya'nın Astrahan limanına gönderilmesi için ticari mallar İran'ın kuzeyindeki Enzeli limanına götürülüyor. Bu limana hem karadan hem demir yolu üzerinden yük taşınıyor. Bu rota, maliye tasarrufu ve ticari malların varış noktasına ulaşma süresi açısından rakip rotalardan çok daha ekonomiktir.
Ulaştırma uzmanlarına göre Kuzey-Güney Koridoru, Orta Asya'daki ülkeler için de ulaşım maliyetleri ve güvenlik açısından en uygun iletişim ve taşımacılık rotasıdır. Çünkü İran'ın iletişim rotaları en düşük maliyetle ve maksimum güvenlikle çalışmakta ve onlara Fars Körfezi ve Umman Denizi üzerinden ihracat yapmak ve bu karayla çevrili ülkelerin sorunlarını azaltmak için imkan sağlamaktadır. Ayrıca Güney-Kuzey Koridoru tamamlanır ve demir yolları birbirine bağlanırsa, Hindistan ile Avrupa ticaretinin önemli ölçüde gelişmesi ve koridordaki tüm ülkelerin faydalarından yararlanması bekleniyor. Washington DC'deki Orta Doğu Enstitüsü'nde analist olan Alex Vatanhah, bu hususun önemi hakkında şöyle yazmakta. Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının öneminden yola çıkarak Rusya'nın Lagan şehrine yakın yeni bir liman inşası 1 milyar 600 milyon dolarlık sermaye ile devam etmektedir ki bu da Rusya, İran ve Hindistan arasındaki ticaretin iyice gelişmesine ve artmasına yol açacaktır.
Tahran Radyosu. Bir kuşak bir yol projesi aslında Doğu-Batı transit bağlantısı sağlayacaktır. Zaten uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin tarih boyunca Doğu-Batı ekseninde olduğu deniz ve okyanuslar ekseninde hareket etti ve gelişti yadsınamaz bir gerçektir. Büyük güçler başta denizleri birbirine bağlayan boğazlar olmak üzere denizler üzerinde kontrol uygulayarak diğer güçlere üstünlüklerini dayatmak için öncelikle açık denizlerin ve okyanusların kontrolü için rekabet ettiler. Bu bağlamda bir kuşak bir yol Çin projesi dünya ticaretinin Doğu-Batı yolunu güçlendirerek tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasının önünü açacak olan dünya ticaret ve ekonomisinde yeni bir sayfanın başlangıcıdır.
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru SIPEC projesi de bazı uzmanların bölgesel jeopolitik söylemde oyun değiştirici olarak adlandırıldığı daha büyük bir kuşak bir yol projenin parçasıdır. Nitekim Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru SIPEC çerçevesinde Pakistan ile İran-Çin Stratejik İşbirliği Belgesi çerçevesinde İran ile varılan anlaşmalar aracılığıyla Çin ilk kez dar boğazları aşmak niyetindedir. Malaka Boğazı, Hint Okyanusu, Umman Denizi, Babul Mendeb, Kızıldeniz, Süveyş Boğazı'ndan Akdeniz'e ve son olarak Cebelüttarık'tan Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa'ya kadar uzanan geçitler ve boğazlara bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Bu nedenle Çin ve Pakistan Ekonomik Koridoru ile İran rotasının bir alternatif rotanın ana ve önemli bir parçası olduğu söylenmelidir. Çin'in bu kararının temel nedeni Malaka Boğazı'nın yeterince güvenli olmaması ve zaman zaman korsanların tacizine rağmen boğazın Çin'in iki ana rakibi Hindistan ve Amerika tarafından kontrol ediliyor olması ve bazı durumlarda Çin'e baskı yapmak amacıyla boğazı kapatabiliyor olmalarıdır.
İpek yolu üzerindeki stratejik ulaşım yollarından biri demir yoludur. Çin demir yolu, Çin'in Sincan eyaletinden ve daha özel olarak Kaşgar'dan Başar ve Orta Asya ülkeleri üzerinden Türkmenistan üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne girer ve İran üzerinden Türkiye, Irak, Suriye ve Akdeniz'e geçer. Demir yolu bir kuşak bir yol projesinin bir parçasıdır. Batı Çin'i Avrasya, Güneybatı Asya ve Avrupa'ya bağlayan ve güzergahı boyunca her biri projede ortak çıkarları olan farklı ülkeleri içeren şubelere bulunan milletler arası bir demir yolu söz konusudur. Ön tahminler İran topraklarına İran-Türkmenistan sınırından giren Afganistan-Çin-Orta Asya demir yolunun sonunda Doğu Avrupa'ya bağlanacağını ve Çin'in Doğu Avrupa'ya olan rotasını 900 kilometre kısaltacağını gösteriyor. Bu rota zaman açısından düşünüldüğünde 7-8 günlük bir sürede ekonomik olarak önemli bir zaman tasarrufu sağlar. Her halükarda Çin-İran-Avrupa demiryolu, Çin-Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan ve İran-Türkiye demiryolu olarak bilinen bir kuşak, bir yol Çin projesinin büyük bir projesi ve bir alt kümesidir. İşte bu hat tüm bölgeyi Avrupa'ya bağlar.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Her alanda İran-Katar ilişkilerinin seviyesinin iyileştirilmesine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Reisi Latin Amerika bölgesi halklarının bağımsızlık ruhuna övgüde bulundu. İran Petrol Bakanı Cevad Oğci, gaz ihraç eden ülkelerin üyelerine yaptırımın dünya enerji piyasasındaki belirsizliğin nedenlerinden biri olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı Muhammed Dehkan, İran'ın dış politikası komşu ülkelerle kapsamlı işbirliğini teşvik etmektir dedi. İran İçişleri Bakanlığı Avrupa'nın Afgan mültecileri destekleme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Suriye krizini İran'ın yardımıyla çözmeye devam ediyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın resmen tanınması kararını onayladığını dünyaya duyurdu. Bu arada Rusya'nın kararına Türkiye dahil birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 268 kişi daha hayatını kaybetti, 85.026 yeni vaka yaşandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.